Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 7. ayrım. O kış bir sabah baba baltasını kaptı, dev boyutlu meşe ağacını kesti. Molla Şekib'in oğlu Beytullah'la birkaç kişi daha ona yardım etti. Onu engellemeye kalkışan olmadı. Abdullah diğer olan çocuklarıyla birlikte kenarda durup adamları seyretti. Babanın yaptığı ilk iş salıncağı sökmek oldu. Ağaca tırmandı, bıçakla ipleri kesti. Sonra hep birlikte kalın gövdeyi çentmeye koyuldular. Bunu ta akşam üstüne yaşlı ağaç muazzam bir iniltiyle yere devrilene kadar sürdürdüler. Baba, Abdullah'a kışlık oduna ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ama baltasını yaşlı ağaca öfkeyle sallamıştı. Çenesi kasılıp kalmış, bakmaya daha fazla dayanamıyormuş gibi yüzü bulutlanmıştı. Şimdi taş rengi bir göğün altında, adamlar devrilmiş gövdeye girişmişti. Burunları, yanakları soğuktan kızarmıştı. Palaları tahtaya çarptıkça kof kof yankılanıyordu. Abdullah ağacın üst kısımlarındaki küçük dalları büyüklerinden ayırdı. Kışın ilk karı 2 gün önce yağmıştı. Yoğun bir kar değil, henüz değil. Yalnızca yaşanacakların bir habercisi. Yakında kış, Şadbağ'ın tepesine çökecekti. Kış ve onun buz saçakları, bir hafta süren tipiler. Elin derisini bir dakikada çatlatıveren ayazlar. Şimdilik yerdeki beyazlık seyrekti. Buradan dik yamaçlara kadar yer yer, soluk kahverengi toprak lekeleriyle delinmişti. Abdullah bir deste ince dalı kucakladı. Yakındaki el birliğiyle giderek büyüyen yığına taşıdı. Üzerinde yeni kar botları, eldivenleri ve kışlık montu vardı. İkinci elde ama babanın tamir ettiği bozuk fermuarın dışında yenisinden farkı yoktu. Kalın, lacivert, içi turuncu, kürk astarlı. Çıtçıtla açılıp kapanan 4 derin cebi iplerini çektiğinde Abdullah'ın yüzünü sımsıkı kavrayan kapitöne bir kapüşonu vardı. Kapüşonu başından geriye itti. Uzun, boğulu bir soluk aldı. Güneş alçalmaya başlamıştı. Abdullah yine de köyün toprak duvarlarının üstünde çıplak ve kül rengi bir hayal gibi görünen eski yel değirmenini hala seçebiliyordu. Ne zaman tepelerden ısıran, sert bir esinti inse, değirmenin kanatları gıcırtılı bir inilti salmaktaydı. Değirmen yazları mavi balıkçıların yuvasıydı. Ama artık kış geldiğinden balıkçılar gitmiş, burası da kargalara kalmıştı. Abdullah her sabah onların ciyaklamalarına, hırçın gaklamalarına uyanıyordu. Gözüne bir şey çarptı, sağ tarafta yerde. Yaklaştı, yanına çömeldi. Bir tüy, küçük, sarı. Eldivenlerinden birini çıkarıp tüyü eline aldı. Bu akşam babası ve küçük üvey kardeşi İkbal'le bir davete gideceklerdi. Beytullah'ın yeni bir oğlu olmuştu. Bir motre, erkeklere şarkı söyleyecek, biri de tef çalacaktı. Çayla, taze, yeni yapılmış ekmek ve patatesli çorba ikram edilecekti. Daha sonra Molla Şekip parmağını şekerli suyla dolu bir tasa batıracak, bebeği emdirecekti. Parlak, siyah taşını ve çift taraflı usturasını çıkaracak, bebeğin göbeğindeki bezi onunla tutup kaldıracaktı. Malum ritüel. Yaşam, Şadbağ'da sürüp gidiyordu. Abdullah, elindeki tüyü çevirdi. Ağlamak yok demişti baba. Gözyaşı istemiyorum, o kadar. Ağlayan da olmadı zaten. Köyde hiç kimse periyi sormadı. Hatta adını bile anmadılar. Kızın yaşamlarından böyle silinip gitmesi Abdullah'ı şaşkına çevirdi. Üzüntüsünün yansısını bir tek Şuşa'da görüyordu. Köpek her gün kapılarına geliyordu. Pervane ona taş attı. Baba onu sopayla kovaladı ama hayvan vazgeçmedi. Her akşam acı acı inlediğini duyuyor, her sabah onu eşikte yatarken buluyorlardı. Çenesini ön patilerine dayamış, o melankolik, suçlamayan gözlerini onu kovalamaya çalışanlara dikmiş. Bu böyle haftalarca sürdü. Ta ki Abdullah'ın onu başı önde, topallayarak dağlara doğru giderken gördüğü sabah kadar. O günden sonra Şadbağ'da köpeği gören olmadı. Abdullah, sarı kuş tüyünü cebine soktu. Yel değirmenine doğru yürümeye başladı. Bazen baba boş bulunduğunda, Abdullah onun yüzünü bulutlanmış, çelişkili duygu gölgelerine çekilmiş bir halde yakalıyordu. Artık baba ona eksilmiş, can alıcı bir şeyden yoksun kalmış gibi görünüyordu. Evde ya ayaklarını sürüyerek dolanıyor ya da küçük İkbal'i kucağına alıp yeni, kocaman demir döküm sobanın karşısına oturuyor, görmeyen gözlerini alevlere dikiyordu. Sesini Abdullah'ın onda hiç görmediği bir tutukluk gelmişti. Ağzından çıkan her sözcük bir ağırlığın altında eziliyordu sanki. Uzun sessizliklere gömülüyor, yüzü kepenkleri indiriyordu. Artık masal anlatmaz olmuştu. Abdullah'la ikisi, Kabil'den döndüğünden beri tek bir masal anlatmamıştı. Belki de babam diye düşündü Abdullah, Bahtatilere ilham perisini de sattı. Gitti, yok oldu. Geriye hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey söylenmedi. Pervane'nin şu sözleri hariç. Doğrusu buydu. Kusura bakma Abdullah, onun gitmesi gerekiyordu. Eli kurtarmak için parmak kesilmişti. Değirmenin arkasına harap vaziyetteki taş kulenin dibindeki toprağa diz çöktü. Eldivenlerini çıkarıp toprağı kazdı. Kardeşinin kalın kaşlarını, geniş, yuvarlak alnını, aralık dişli gülümsemesini düşündü. Evin dört bir yanında çın çın öten kahkahasını kafasının içinde duydu. Çarşıdan döndükleri zaman kopan çıngarı hatırladı. Dehşete kapılan peri, çığlıklar atan, onu kucakladığı gibi oradan uzaklaştıran Nevi dayı. Abdullah parmakları metale değene dek kazdı. Sonra ellerini altına geçirip küçük teneke çay kutusunu çukurdan çıkardı. Kapağındaki soğuk toprağı silkeledi. Son günlerde aklına sık sık babanın onlara Kabil yolculuğundan bir gece önce anlattığı masal geliyordu. Yaşlı köylü Eyüp Baba ile devin hikayesi. Kendini bir zamanlar perinin durduğu bir noktada buluyor, kızın yokluğu ayaklarının altındaki topraktan bir koku misali fışkırırken, bacakları bükülüyor, yüreği dağlanıyordu. Devin, Eyüp Baba'ya verdiği sihirli iksirden bir yudum alabilmeyi, böylece her şeyi unutabilmeyi öyle çok isterdi ki. Ancak unutmak mümkün değildi. Abdullah nereye gitse, peri davetsizce çıkıp geliyor, görüş alanının kenarında dolanıp duruyordu. Peri, gömleğine yapışan tozdu. Evde giderek sıklaşan suskunluklarda, ev halkının sözcüklerinin arasında biriken, bazen soğuk ve boş, bazen de bir türlü yağmayan yağmurla yüklü bulutlar misali, söylenmeden kalan şeylere gebe sessizliklerdeydi. Bazı geceler rüyasında kendini yine çölde görüyordu. Dağların ortasında tek başına, ta uzaklarda, tek, minik, parlak bir ışık, bir tür mesaj gibi bir yanıp bir sönüyor. Çay kutusunu açtı. Hepsi oradaydı. Perinin koleksiyonu. Horozlardan, ördeklerden, güvercinlerden düşmüş tüyler. Tavus kuşunun tüyü de öyle. Sarı tüyü kutuya attı. Bir gün dedi içinden ve umdu. Şadbağ'daki günleri sayılıydı, tıpkı Şuja'nınkiler gibi. Bunu biliyordu artık. Burada ona göre hiçbir şey kalmamıştı. Yuvası burası değildi. Kışın geçmesini, baharın karları eritmesini bekleyecek, bir sabah, gün doğmadan kalkacak, kapıyı açıp, dışarı çıkacak, kendine bir yön seçecek ve yürümeye başlayacaktı. Şadbağ'dan ayaklarının götürebildiği kadar uzaklaşacaktı. Ve eğer bir gün, göz alabildiğine uzanan, düz bir tarladan geçerken, umutsuzluğun pençesine düşerse, açtığı izlerin ortasında durup gözlerini yumacak ve perinin çölde bulduğu şahin tüyünü düşünecekti. Tüyün, kuştan kopuşunu, bulutların arasında, yerden neredeyse bir kilometre yukarıda, şiddetli esintilerle dönüp duruşunu gözünde canlandıracaktı. Delice esen rüzgarların, boraların önü sıra, çöllerde, dağlarda, kilometrelerce sürüklenişini ve sonunda onca yer varken, ihtimaller o kadar düşükken gelip o kayanın dibine tam da kız kardeşinin bulabileceği o noktaya konuşunu. İşte bu, Abdullah'ın içini hem bir mucizenin şaşkınlığıyla hem de bu tür şeylerin olabileceği umuduyla dolduracaktı. Bunun üzerine her ne kadar aklı yatmasa da yüreğine cesaret dolacak, gözlerini açıp yeniden yürümeye koyulacaktı. 3. Bahar 1949. Pervane daha yorganı açıp gözüyle görmeden kokusunu alıyor. Masume'nin kalçalarına, baldırlarına, çarşafa, döşeye, hatta yorgana bile bulaşmış. Masume, af dileyen, mahcup bir yakarıyla ve utanç dolu gözlerle omzunun üstünden ona bakıyor. Bunca zamandan, bunca yıldan sonra hala utanıyor. "Özür dilerim," diye fısıldıyor. Pervanenin içinden avaz avaz haykırmak geliyor ama kendini tutuyor. Zorla, cılızca gülümsüyor. Böyle anlarda o sarsılmaz gerçeği anımsamak, gözden kaçırmamak insanüstü bir çaba gerektirmekte. Bununla, bu müşkül durumla baş etmek onun işi. Başına gelen şey ne haksız ne de yersiz. Bunu hak ediyor o. Batmış çarşafları inceler, onu bekleyen işi nefretle düşünürken içini çekiyor. "Şimdi temizlerim seni," diyor. Masume hiç ses çıkarmadan, yüzünde en küçük bir ifade değişikliği olmadan ağlamaya başlıyor. Yaşlar gözlerinde birikiyor, sessizce yuvarlanıyor. Pervane dışarıya, erken sabah serinliğine çıkıp ocak çukurunda ateş yakıyor. Alevler yükselince Şadban ortak kuyusundan doldurduğu su kovasını ateşe koyuyor. Avuçlarını ateşe uzatıyor. Buradan yel değirmenini ve Masume ile ikisi küçükken Molla Şekib'in onlara okuma yazma öğrettiği köy camiini görebiliyor. Molla Şekib'in yumuşak bir bayırın eteğine kurulmuş olan evini de. Daha sonra güneş yükselince Molla'nın karısının kuruması için güneşe serdiği domatesler nedeniyle evin çatısı toza karşı ta uzaktan göze çarpan, kusursuz, kıpkırmızı bir dörtgen oluşturacak. Pervane başını kaldırıp ona kayıtsızca göz kırpan, solmaya yüz tutmuş, donuk sabah yıldızlarına bakıyor. Kendini topluyor. İçeride Masume'yi karınüstü döndürüyor. Bir sabun bezini suya batırıp, Masume'nin kalçalarını ovalamaya, sırtına ve bacaklarının gevşemiş derisine bulaşmış pisliği temizlemeye koyuluyor. "Neden suyu ısıtıyorsun?" diyor Masume yastığın içine. "Ne diye uğraşıyorsun? Hiç gerek yok. Aradaki farkı anlamam ki." Pervane, "Olabilir ama ben anlarım," diyor. Kötü kokuya karşı yüzünü buruşturarak. "Hadi konuşup durmayı kes de işimi bitireyim." Bundan sonra Pervane'nin günü son 4 yıldır, yani ana babaları öldüğünden beri her günü nasıl geçiyorsa yine öyle geçecek. Tavukları besliyor, odun kesiyor, defalarca kuyuya gidip kova kova su dolduruyor. Hamur yapıyor, toprak evlerinin önündeki tandırda ekmek pişiriyor. Yerleri süpürüyor. Öğleden sonra köyün diğer kadınlarıyla birlikte derenin kıyısına çömelip taşlara vura vura çamaşır yıkıyor. Daha sonra günlerden cuma olduğu için mezarlığa gidip ana babasının mezarını ziyaret ediyor. Her ikisine de kısa birer dua okuyor. Ve bütün gün onca işin arasında Masume'yi bir taraftan ötekine çevirecek, önce bir, sonra diğer baldırının altına yastık sıkıştıracak vakti mutlaka yaratıyor. O gün 2 kez gözüne sabır ilişiyor. Onu küçük toprak evinin önüne çömelmiş, duman yüzünden gözlerini kısmış, ocak çukurundaki ateşi yellerken görüyor. Oğlu Abdullah yanında. Onu daha sonra başka erkeklerle sohbet ederken görüyor. Bunlar tıpkı sabır gibi, artık birer aile babası olan ama bir zamanlar sabırla kavga etmiş, uçurtma uçurmuş, köpek kovalamış, saklambaç oynamış köy çocukları. Bugünlerde sabırda bir ağırlık, kasvetli, trajik bir hava var. Ölmüş bir eş ve anasız kalan 2 çocuk söz konusu. Üstelik biri daha bebek. Sabır yorgun, güç duyulan bir sesle konuşur oldu. Köyde eski sabırın bitkin, küçülmüş bir sureti halinde, antal antal dolanıyor. Pervane onu uzaktan, neredeyse sakatlayan, kolunu kanadını kıran bir özlemle gözlüyor. Yanından geçerken gözlerini kaçırmaya çalışıyor. Kazara göz göze geldiklerinde erkek onu başıyla selamlıyor. Pervane'nin yüzüne kan hücum ediyor. O gece Pervane nihayet yatabildiğinde kolunu kaldıracak gücü yok. Yorgunluktan başı dönüyor. Küçük karyolasında yatıyor, uykuyu bekliyor. Sonra karanlıkta, "Pervane, evet, hani beraber bisiklete bindiğimiz günü hatırlıyor musun? Nasıl da hızlı gidiyorduk, doğruca tepeden aşağı, peşimizde köpekler. Hatırlıyorum." İkimiz de çığlık çığlığa, sonra o kayaya çarpınca, Pervane kız kardeşinin karanlıkta gülümsediğini görür gibi. Annem ne kadar kızmıştı bize. Nebi de öyle. Bisikletini mahvetmiştik. Pervane gözlerini kapıyor. Pervane, evet. Bu gece yanımda yatar mısın? Pervane ayağıyla yorganı itiyor. Kulübenin öteki tarafına, Masume'nin yanına gidip battaniyenin altına giriyor. Masume, yanağını onun omzuna dayıyor. Bir kolunu ablasının göğsüne atıyor. Masume, benden daha iyilerini hak ediyorsun diye fısıldıyor. Yine başlama diye fısıldıyor Pervane de. Masume'nin hoşlandığı şekilde uzun, sabırlı okşayışlarla Masume'nin saçıyla oynuyor. Alçak sesle bir süre şundan bundan, alakasız şeylerden söz ediyor. Soluklarıyla birbirlerinin suratını ısıtıyorlar. Bunlar Pervane için görece mutlu anlar. Ona, küçüklüklerini, battaniyenin altına burun buruna kıvrılıp, sırlar, dedikodular fısıldaştıkları, ses çıkarmadan kıkırdadıkları günleri anımsatıyor. Az sonra Masume uykuya dalıyor. Dili bir rüyanın etrafında sesli sesli dönüyor. Pervane ise camdan dışarıya, yanmış, kapkara bir gökyüzüne bakıyor. Zihni bölük pörçük düşünceler arasında zıplıyor. Sonunda eski bir dergide gördüğü fotoğrafa doğru yüzüyor. Bedenlerinin yan tarafından kalın bir et parçasıyla birbirlerine yapışık, asık yüzlü, siyamlı ikizler bunlar. Ayrılmazcasına bağlanmış, birinin iliğinde oluşan kanın diğerinin damarında aktığı, ömür boyu birlikte olmaya mahkum iki canlı. Pervane bir daralma, bir umutsuzluk hissediyor. Bir el göğsünün içini sıktıkça sıkıyor sanki. Derin bir soluk alıyor. Düşüncelerini bir kez daha sabıra yöneltmeyi denese de, zihni köyde kulağına çalınan bir dedikoduya kayıyor. Sabırın, kendine bir eş aradığı söylentisine. Erkeğin yüzünü zihninden zorla uzaklaştırıyor. Bu aptalca fikri koparıp atıyor. Pervane tam bir sürpriz olmuştu. Masume çoktan çıkmış, ebenin kollarında sessizce kıvranmaktaydı ki anneleri bir çığlık attı. Bacaklarının arasında bir kafa daha belirdi. Masume'nin gelişi olaysız olmuştu. Kendi kendini doğurdu. Tam bir melek diyecekti ebe daha sonra. Pervane'nin doğumuysa uzun sürdü. Anne için eziyet, bebek için tehlikeliydi. Ebenin bebeği kopma korkusundan gözü dönmüşçesine, Pervane'nin boynuna dolanmış olan göbek bağından zorla kurtarması gerekti. Pervane, en kötü anlarında, bir, kendinden nefret seline kapılıp gittiğinde, göbek bağının bir bildiği varmış diye düşünüyor. Hangisinin doğması gerektiğini biliyordu belki de. Masume, vaktinde yedi, vaktinde uyudu. Sadece beslenmeye ve temizlenmeye gereksindiğinde ağladı. Uyanıkken oyuncu, iyi huylu, çabucak sevinen bir bebekti. Kundağından kıkırtılar, mutlu cıvıltılar saçılırdı. Çıngırağını emer dururdu. Ne kadar akıllı bir bebek derdi herkes. Pervane ise tam bir zorbaydı. Annelerine karşı gücünü, yetkisini son damlasına kadar kullanıyordu. Bebeğin taşkınlığından, hırsından serseme dönen babaları, büyük oğlu Nebi'yi alıp erkek kardeşinin evine kaçardı. Birkaç dakikalık bölük pörçük uykularla geçen geceler, kızların annesi için dillere destan bir sefaletti. Bütün gece, her gece Pervane'yi kucağına alıyor, pışpışlayarak dolaştırıyordu. Onu sallıyor, ninniler söylüyordu. Pervane onun alev alev yanan şişmiş memesine yapışır, kemiklerindeki olanca sütü çekip almak istercesine meme başını somururdu. Ama emzirmek bile çare değildi. Karnı doysa dahi Pervane feryat figan haykırıyor, annesinin yalvarışlarına aldırışsız çığlıklar atıyordu. Masume odanın bir köşesinden düşünceli, çaresiz bir ifadeyle onları seyrederdi. Annesinin çektiği çileye acır gibi. Nebi hiç böyle değildi dedi anneleri bir gün babalarına. Her bebek farklıdır. Bu beni öldürüyor. Düzelir dedi erkek. Bu da geçer. Kötü hava misali. 7. ayrımın sonu. Sayfa 56. Devamı 8. ayrımda.